Ayrım 2. Sayfa 13. Her şey bir beceriksizlik, çocukça bir budalalık, Fransızların gaf dedikleri türden bir pot kırmakla başlamıştı. Sonradan bu budalalığı düzeltmeye çabaladım. Ama insan bozulan bir saatin çarkını alelice onarmaya kalkışırsa mekanizmayı hepten bozar. Beceriksizliğimin nerede bitip kabahatimin nerede başladığını bunca yıl sonra bile kestiremiyorum. Sanırım hiçbir zamanda bilemeyeceğim. O tarihlerde 25 yaşında X süvari alayında yüzbaşıydım. Subaylığa karşı olağanüstü bir ihtiras ya da içten bir heves duyduğumu söyleyemem. Ne var ki eski bir Avusturya memur ailesinin yoksul sofrasında iki kız doymak bilmeyen dört oğlan çocuk yiyecek bir lokma ekmek beklerse artık onlara isteklerinin ne olduğu sorulmaz. Bir an önce mesleğe itiliverirler. Böylece daha ilkokul sıralarında okumaktan gözlerini harap eden erkek kardeşimi papaz okuluna koydular. Beni de daha sağlam yapılı olduğumdan askeri okula verdiler. Bundan sonraki hayatım böylece güven altına alınmış oluyordu. Bütün masrafları yüklenen devlet, bu solgun yüzlü, çelimsiz oğlan çocuğunu birkaç yıl içinde bıyıkları yeni terlemiş, genç bir subay adayı yapmış, orduya teslim etmişti. Günlerden bir gün, imparatorun doğum gününde, daha 18'ime bile gelmemişken askerlik muayenesinden geçtim. Hemen arkasından yakama bir yıldız takılıverdi. İlk adım atılmıştı. Bundan böyle kısa aralarla da olsa mesleğimde ilerleyecektim. Emekli olup romatizma ağrılarım tutana kadar. Suvari alayına gerçekten masraflı olan bu askeri birliğe kendi isteğimle ayrılmamıştım. Daisy yengemin, babamın, ağabeyinin maliyeden ayrılıp dolgun maaşlı banka müdürlüğüne geçtiği günlerde evlendiği ikinci karısının garip bir hevesiydi bu. Zengin, üstelik biraz da züppe olan Daisy yengenin, Hofmiller soyadını taşıyan birinin piyadeye hizmet edip aileyi dekilemesine tahammülü yoktu nedense. Bu heves ona ayda 100 krona patlamıştı. Bu yüzden ona ne denli müteşekkir olduğumu da her fırsatta göstermek zorundaydım. Bana gelince, süvariye ayrılmam uygun mu değil mi kimse düşünmemişti bile. Galiba en az düşünen de bendim. Eğerin üstüne oturdum mu, attan başka bir şey düşünmüyordum. 1913 yılının Kasım ayında iki kalem arasında bir yazışma geçmiş olmalı ki, bizim bölüğü birdenbire Jaroslav'dan alıp Macaristan sınırında küçük bir garnizona gönderdiler. Şehrin adını bilmiş bilmemiş olmam hiç önemli değil. Çünkü bir üniformanın iki düğmesi bile Avusturya'nın taşrasındaki küçük garnizon şehirleri kadar birbirine benzemez. Şehrin şurasında burasında bir kışla, bir binincilik alanı, bir talim yeri, pis subay mahvili, üç otel, iki kahve, bir pastane, bir şarapçı, subaylarla, askerlerle gönül eğlendiren çirkin şarkıcıların, dansözlerin bulunduğu berbat bir gazino. Askerlik her yerde aynıdır. Yüzyıllardır yerleşmiş kaskatı kurallara, belli saatlere bölünmüş, anlamsız, bomboş bir hizmettir. İzinli olduğunuz boş zamanlarda bile öyle renkli bir görünüm yoktur. Subayların panayırında hep aynı yüzler, aynı konuşmalar, kahvelerde hep aynı kumar partileri, aynı bilardo oyunları. Ne var ki benim yeni garnizon Galicia'dakilerden daha elverişliydi. Ekspres trenlerinin durak yeri olduğundan hem Viyana'ya yakındı hem de Budapeşte'den uzak sayılmazdı. Biraz parası olan süvariye ayrılanların çoğu zengin çocuklarıdır. İçlerinde gönüllü olanları bile vardır. Kimi asil bir ailenin çocuğu, kimi fabrikatör oğludur. Uygun anını yakalayıp kaytarmayı becerdi mi, 5 trenini atladığı gibi Viyana'ya gider, gece yarısından sonra 2,5 treniyle de dönebilirdi. Tiyatroya gidecek, bulvarlarda tur atacak, kibar süvari subayı pozunda ona buna caka satacak, hatta macera peşinde koşacak kadar bol zaman bulabilirdi, sözün kısası. İşlerinde kıskandığımız bazılarının Viyana'da sürekli kalabilecekleri evleri bile vardı. Hiç değilse kendilerine belli bir uğrak yeri bulmuşlardı. Benimse aylık bütçem böyle tatlı kaçamaklara yetmiyordu elbet. Tek eğlencem kahvede, pastanede vakit geçirmekti. Oradaki kumar partilerinde de oldukça yüksek paralar döndüğünden ya bilardo ile ya da daha az parayla oynanan satrançla yetiniyordum. Yine böyle bir öğleden sonra sanırım 1914 Mayıs'ın ortalarıydı. Aynı zamanda bizim küçük garnizon şehrinin belediye başkan yardımcısı olan Altın Melek Eczanesi'nin sahibiyle pastanede satranç oynuyordum. Her zamanki 3 partiyi çoktan bitirmiştik. Yerimizden kalkmaya üşenecek kadar tembel tembel, bu sıkıntı yuvasında insan nereye gidebilirdi ki? Oradan buradan konuşuyorduk. Az sonra bu konuşmamız da yana yana dibini bulmuş sigara gibi sönmeye yüz tutmuştu. Tam o anda kapı açıldı. Etekleri rüzgarla savrulan güzel bir genç kız, taze havayı da yanında getirerek içeri girdi. Kumral saçlı, badem gözlü, esmer tenli, şık giyimli bir kızdı. Taşralı olmadığı her halinden belliydi. Hepsinden önemlisi bu can sıkıcı yerde yepyeni bir yüzdü. Bu şık, zarif peri saygılı bir şaşkınlık içinde kendini süzenlere bakmadı bile. Emin, sağlam, çevik adımlarla salonun mermer masalarının önünden geçerek doğru tezgahın önüne gitti. Bir sürü içki, kek, pasta ısmarlamaya koyuldu. Pastacının nasıl derin bir saygıyla genç kızın önünde eğildiği hemen gözüme çarpıverdi. Uzun kuyruklu ceketinin arka dikişinin bu kadar gerildiğini hiç görmemiştim. Başka zaman subayların aşırı nezaketini umursamaz tavırlarla karşılayan kadın, subayların çoğu ay sonuna kadar pastacıya ufak tefek borçlanırdı. Pastacının karısı, o tombul, kaba hatlı taşra Venüs'ü bile kasanın önündeki ilk iskemlesinden doğrulmuş, nezaketten neredeyse kırılacak hale gelmişti. Pastacı siparişleri defterine geçirirken güzel kız birkaç şeker almış umursamaz bir halle kemiriyor. Bir yandan da Bayan Grossmayer ile laflıyordu. Bizse belki de yakışık almayacak bir kalabalıkla boyunlarımızı iyice ileriye doğru uzatmış, olup bitenlerin bir saniyesini bile gözden kaçırmıyorduk. Genç kadın tek bir paketi bile nazik ellerinle taşıma zahmetine katlanamazdı elbette. Bayan Grossmayer aldığı her şeyi titizlikle kendisine göndereceğine söz veriyordu. Öte yandan genç kızın sıradan insan olan bizler gibi parayı çelik otomatik kasaya nakit ödemeyi aklının ucundan bile geçirmediği belliydi. Hepimiz anlamıştık, kibar bir müşteriydi bu. Genç kız siparişlerini tamamlamış, gitmek üzere döndüğü sırada Bay Grossmayer erken davranıp kapıyı açmak için hızla yerinden fırladı. Benim eczacı da önünden geçen genç kızı saygıyla uğurlamak üzere yerinden doğrulmuştu. Ah nasıl da yumuşak başlı, koyu ela gözleri vardı. Kızın dükkandan çıkmasını beklemeden oyun arkadaşıma bir gökten düşen meleğin kim olduğunu sordum. Ah tanımıyor musunuz? Kekes Felva'nın yeğeni. Aslında adı başka ama ben Bay Kekes Felva diyeceğim. Kuşkusuz Kekes Felvaları tanıyorsunuzdur. Eczacı 1000 kronluk bir banknot gibi Kekes Felva adını ortaya atmış, sonra da benim son derece saygılı bir tavırla "Aa, elbette tanıyorum" dememi bekler gibi yüzüme bakmıştı. Ne var ki daha birkaç ay önce garnizona yeni atanmış çiçeği burnunda bir yüzbaşı, her şeyden habersiz olan ben bu tanrılaştırılmış esrarengiz kişi hakkında en ufak bir şeyi bile bilmiyordum. Beni aydınlatmasını rica edince eczacı, taşralıların o gururlu rahatlığı keyfi içinde size burada anlattıklarımdan daha ayrıntılı bilgi verdi. Eczacının dediğine göre Kekes Felva yörenin en zengin adamıymış. Burada ne varsa onunmuş. Sadece Kekes Felva şatosu değil, kuşkusuz biliyorsunuzdur. Talim alanından baktığınızda görünür. Yolun solunda, koru içinde, basık kuleli, büyük, sarı, eski şato. R'ye giden yolun kenarındaki şeker fabrikası da onundu. Bırak'taki bıçkıhane, sonra M'deki hara, ayrıca Budapeşte de, Viyana'da 6-7 ev, bunların hepsi onunmuş. Evet, bizim buralarda böyle karun kadar zenginlerin yaşadığına inanmak güçtü. Üstelik gerçek bir asilzade gibi de yaşamasını biliyordu. Kışları Viyana'da, Jacquin sokağındaki saray yavrusu konağında, yazları da dinlenme yerlerinde otururdu. Burada ise mevsim başında birkaç ay kalırdı. Ah hele bir evini görseniz. Viyana'dan kuartetler getirtilir, şampanyalar, Fransız şarapları içilir. Her şeyin en iyisi, en nefis vardı bu evde. Eczacı istersem beni onun evine seve seve götürebileceğini söyledi. Çünkü büyük bir alçak gönüllülükle söylüyordu bunu. Bay Kekes Felva'nın yakın dostuymuş. İş konusunda epey ilişkileri olmuş. Subaylardan da hoşlandığını biliyormuş. Beni davet etmesi için bir tek söz söylemesi yetermiş. Neden olmasın? Bu taşra gazinonun kokuşmuş bataklığında boğulup kalmıştık. Gezintiye çıkan süslü arabalardaki kadınları daha görünüşlerinden tanıyorduk. Her birinin kışlık, yazlık şapkasını, şık giyimlerini, gündelik elbiselerini ezbere biliyorduk. Sonra köpeği, hizmetçi kızı, çocukları. Lokantadaki bohemyalı aşçı kadının yemek pişirmedeki bütün hünerlerini de öğrenmiştik. Yıllardır değişmeyen yemek listesine baktıkça insanın içi kalkıyordu adeta. Her at, her sokaktaki bütün tavellalar tek tek ezbere biliniyordu. Her binada yapılan işleri, her mağazanın vitrinini de ezberlemiştik. İlçe hakiminin hangi saatte kahveye geleceğini, soldaki pencerenin köşesinde yerini alacağını, tam 4:30'da içkisini ısmarlayacağını, baş garson Öcen kadar çevredeki herkes hemen hemen biliyordu. O sırada noter beyin de her zamanki 10 dakikalık gecikmeyle 5'e 20 kala kahveden içeri girip değişiklik olsun diye biraz da midesindeki rahatsızlığı yüzünden bir bardak limonlu çay içeceğini, hiç değiştirmediği Virginia sigarasını tüttürürken de hep aynı fıkraları anlatacağını da herkes bilirdi. Bütün yüzler, üniformalar, atlar, arabacılar, çevredeki bütün dilenciler tanınıyordu. Öyle ki insan kendisini bile bakacak derecede tanımıştı. Bir kere olsun bu tek düzelikten kurtulmak gerekti. Üstelik o güzel kız, o ahı gözlerde vardı. Karar vermiştim. Bana bu yakınlığı gösteren dostuma yapmacık bir umursamazlıkla Kekesfelva ailesiyle tanışmaktan büyük sevinç duyacağımı söyledim. Gerçekten de bizim eczacı sözünün eri çıktı. Palavra atmamıştı. Hemen iki gün sonra gururdan koltukları kabararak adeta lütufkar bir tavırla elinde bir kartvizitle kahveye geldi. Üzerine el yazısıyla adamın da eklenmiş olduğu kartta Bay C. Lages von Kesvalla'nın gelecek hafta çarşamba günü saat 8'de yüzbaşı Antonov Miller'i akşam yemeğine bekleyeceği bildiriliyordu. Bereket bizim gibilerin eli ayağına dolanmaz, böyle durumlarda ne yapılacağını biliriz. Hemen pazar sabahı en iyi kostümümü sırtıma, beyaz eldivenleri elime geçirdim. Rugan ayakkabılarımı giydim. Sinek kaydı tıraş olup bıyıklarıma birkaç damla kolonya damlattım. İlk ziyareti yapmak üzere dışarı çıktım. Ufak, yaşlı, sessiz bir adamdı. Fısıldar gibi bir sesle efendilerinin kilisede olduğunu, yüzbaşıyı göremedikleri için çok üzüleceklerini söyleyerek özür diledi. Böylesi daha iyi diye aklımdan geçirdim. Çünkü ilk ziyaretler, İster görevle ister özel olsun, her zaman sıkıcıdır. Her ne olursa olsun bana düşen görevi yapmıştım. Çarşamba akşamı gider, herhalde hoş vakitte geçirirdim. Kekesfelva meselesi böylece çarşambaya kadar halledilebilmişti. Ne var ki iki gün sonra, yani salı günü, son kez Kekesfelva'nın ucu kıvrılmış kartvizitini odamda bulunca doğrusu pek sevindim. Fevkalade dedim. Doğrusu nasıl davranması gerektiğini biliyorlar. Benim gibi rütbesi küçük bir usubayın ziyaretini hemen iki gün sonra karşılık vermek. Bir general bile bundan fazla nezaket, saygı bekleyemezdi. İyi bir önseziyle çarşamba akşamına şimdiden sevinmeye başlamıştım bile. Ama işler daha başında ters gitmez mi? Boş inançlara yer vermek, önemsiz sanılan belirtilere daha çok dikkat etmek gerekmiş meğer. Çarşamba günü akşam saat 7:30'da en iyi üniformamı, yeni eldivenlerimi, rugan ayakkabılarımı, mum gibi ütülenmiş pantolonumu giymiş, tepeden tırnağa hazırlanmıştım. Emir erim pelerinimin kıvrımlarını düzeltiyor, her şeyin tamam olup olmadığını gözden geçiriyordu. Giyinirken emir erim hep yanımda olur, odamda kırık bir el aynasından başka bir eşya yoktur çünkü. Kapı vuruldu. Bir emir eriydi. Nöbetçi subay dostum Kont Steinhübel, askerlerin bulunduğu salona gelmemi rica ediyordu. Kafaları iyice dumanlı iki süvari kavgaya tutuşmuş, sonunda biri dipçikle ötekinin kafasına vurmuştu. Sersem herif. Şimdi ağzı açık kanlar içinde yerde baygın yatıyordu. Kafatasının kırık olup olmadığını da bilen yoktu. Bölüğün doktoruysa Viyana'ya tatile gitmişti. Albay ortalıklarda yoktu. Başı sıkışan iyi yürekli Steinhübel de aksilik bu ya, yardım edeyim diye acele beni çağırmıştı. O yaralıyla uğraşırken ben zabıt tutuyor, bu arada acele bir sivil doktor bulmaları için emir erlerini sağa sola gönderiyordum. Bütün bunlar arasında saat 7:45 olmuştu. Buradan bir çeyrek ya da yarım saatten önce kurtulmama hiçbir şekilde imkan olmadığını görüyordum. Hay aksi şeytan, bu pis işte tam bugünümü bulmuştu. Tam benim şatoya davet edildiğim günü. Gittikçe artan bir sabırsızlıkla durmadan saatime bakıyordum. Burada en çok 5 dakika bile kalsam yine de zamanında orada olmama imkan yoktu. Ama iliklerimize kadar işleyen görev duygusu bütün özel sorumlulukların üstesindeydi. Buradan sıvışamazdım. Bu sıkışık zor durumda yapılabilecek tek şeyi yapıyorum. Emir erimi bir arabayla, bu da bana 4 krona patladı, Kekesfelvalara gönderip gecikirsem beni bağışlamalarını rica ediyorum. Görevimle ilgili beklenmedik bir olayın falan diye bildiriyorum. Bereket kışladaki gürültü patırtı uzun sürmüyor. Albay acele bulunan bir doktorla geliyor. Ben de sezdirmeden sıvışıyorum. Derken yeni bir terslik daha. Belediye meydanında hiç araba kalmamış. Telefonla çağrılan araba gelene kadar beklemek zorundayım. Sonunda Kekesfelvaların büyük taşlığını vardığımda duvar saatinin yelkovanı epey biçimde aşağıya sallanıyor. 8:30 olmuş. Gardıropta üst üste yığılmış paltolar gözüme çarpıyor. Uşağın biraz sıkıntılı yüzünden epeyce geç kaldığımı anlıyorum. Hiç hoş değil. daha ilk ziyarette, hiç hoş değil. Bir başka uşak, beyaz eldivenli, franklı, gömleği kolalı, güler yüzle karşılıyor. Emir Erim'in yarım saat önce haberi ulaştırdığını söyleyerek beni rahatlatıyor. Salona alıyor. Dört pencereli, al ipek döşeli, billur şamdanların pırıl pırıl aydınlattığı harikulade zarif bir salon. Bundan daha kibar, daha zarif bir yer görmemiştim. Ne yazık ki büyük bir utanç içinde salonun bomboş olduğunu görüyorum. Yandaki odadan tabak çatal çangırtıları geliyor. Çok kötü, çok kötü diye aklımdan geçiriyorum. Çoktan sofraya oturmuşlar bile. Hemen toparlanıyorum. Uşak önümden gidip kapıyı açar açmaz yemek salonunun eşiğinden içeri adımımı atıyorum. Mahmuzlarımı sertçe birbirine vurarak saygıyla eğiliyorum. Bütün gözler bana çevriliyor. 30-40 çift göz, bir yığın yabancı göz. Kapı ağzında hiç de kendinden emin görünmeyen bu genç kalmış, konuğu süzüyor. Yaşlıca bir bay, kuşkusuz ev sahibi, peçetesini acele bırakıp ayağa kalkıyor. Elini uzatarak beni karşılıyor. Hiç ilgisi yok. Bay Kekesfelva şarap içmekten yüzü kızarmış, dolgun yanaklı Macar biçimi kesilmiş bıyıkları ile hiç de benim sandığım gibi bir taşra asiline benzemiyor. Altın çerçeveli gözlüğün arkasında altları torbalanmış biraz yorgun gözleri bulanık bulanık bakıyorlar. Omuzları hafifçe öne eğik duruyordu. Fısıltıyla çıkan sesi öksürmekten biraz kısılmış gibiydi. Seyrek, sivri aksakalının çevrildiği ince yüzüyle daha çok bir bilim adamını andırıyordu. Yaşlı adamın olağanüstü nezaketi çekingenliğimi ve güvensizliğimi şaşılacak derecede geçirmişti. ''Hayır, hayır, asıl ben özür dilemeliyim.'' diye sözümü kesti. Görev sırasında neler olabileceğini çok iyi bilirmiş çünkü. Kendisine olaydan haberdar etmem ise doğrusu büyük bir nezaketmiş. Geleceğimden pek emin olmadıkları için yemeye başlamışlar. Ama artık fazla oyalanmadan hemen yerimi almalıymışım. Söylediğine göre yemekten sonra beni bütün davetlilerle teker teker tanıştıracaktı. Yalnız şurada oturan bu arada beni masaya doğru götürüyordu. Kızıydı. Vücudu iyi gelişmemiş, narin solgun yüzlü, kendi gibi nazik bir kız. Konuşmasını kesip başını kaldırıyor, kül rengi iki göz çekingen çekingen üzerimde dolaşıyor. Bir an için kızın ince yüzünü şöyle bir görüyorum, önce ona sonra sağda solda oturanlara doğru eğiliyorum. Masadakiler sıkıcı tanıştırma töreniyle rahatsız edilmeyip çatal bıçaklarını bırakmadıklarına memnun görünüyorlar. İlk 2-3 dakika kendimi tedirgin hissediyorum. Alaydan kimse yok burada, ne bir arkadaş ne bir ahbap. Şehrin ileri gelenlerinden de kimse yok. Hepsi yabancı, büsbütün yabancı kimseler. Çoğu devlet memuru ya da karıları, kızlarıyla birlikte gelen çiftlik sahipleri olmalı. Ama hepsi de sivil. Benimkinden başka üniforma yok. Benim gibi beceriksiz, ürkek biri tanımadığı bu insanlarla nasıl konuşur? Bereket beni iyi bir yere oturtmuşlardı. Yanımda o kız, Kekesfelva'nın esmer, kendinden emin, güzel yeğeni oturuyordu. Pastanede kendisine hayran hayran baktığımı fark etmiş olmalı ki, şimdi eski bir tanıdığı görmüş gibi dostça gülümsüyor bana. Kahve çekirdeği gibi gözleri var. Gerçekten de güldüğü zaman çıtır çıtır ediyor. Tıpkı kavrulan kahve gibi. Gür siyah saçlarının altından küçük sevimli şeffaf kulakları görünüyor. Yosunların içinde biten toz pembe çiçekler gibi. İnt diye aklımdan geçiriyorum. Çıplak kolları yumuşacık, pürüzsüz, dokununca tıpkı soyulmuş şeftali gibi olmalı. Böyle güzel bir kızın yanında oturmak rahatlatıcı bir duygu veriyor. Almanca kelimeleri Macar ağzıyla söylemesine de neredeyse tutuluyorum. Işıl ışıl aydınlatılmış bir salonda, böyle kibarca hazırlanmış sofrada yemek yemek çok hoş. Arkanızda sırma giysili uşaklar, önünüzde en lezzetli güzel yemekler. Yine hafif Polonyalı ağzıyla konuşmaya başlayan solundaki kadın bile iri cüssesine rağmen cazip görünüyor. Yoksa bütün bunları yapan şarap mı? Arkamızdan uzanan beyaz eldivenli uşakların gümüş sürahilerden, top gövdeli şişelerden bardaklarımıza bol bol doldurduğu önce altın sarısı, sonra kan kırmızısı, şimdi de bal rengi şaraplar mı böyle yaptı beni? Eczacı palavra atmamıştı. Kekesfelvaların konağında her şey saraydakiler gibiydi. Hayatımda hiç bu kadar güzel yemek yememiştim. Bu kadar iyi, bol, kibar yemek yenebileceğini de aklımdan geçirmemiştim. Ardı arkası kesilmeyen tabaklarla durmadan daha nefis, daha nadir yemekler geliyor. Salatayla süslenmiş ıstakoz dilimleri dizili balıklar altın sarısı bir sos içinde yüzüyorlar. Tepeleme pilavların üzerinde besili pirinçler adeta uçuşuyor. Sıcacık rumun mavi alevlerinde pudingler gözleri kamaştırıyor. Hepsi ayrı renkte. ayrı tatta, top top dondurmalar su gibi önümüze akıyor. Dünyanın her yanından getirtilmiş meyveler, gümüş sepetlerde sarmaş dolaş olmuşlar. Bütün bu nefis şeyler bir türlü bitmek bilmiyor. Bitmek bilmiyor. Sonunda içkilerden derlenmiş bir demet gökkuşağı, yeşil, kırmızı, beyaz, sarı, enfes bir kahvenin yanında sunulan iki parmak kalınlığında purolar. Harikulade büyüleyici bir ev. İyi yürekli eczacı sağ olsun. Pırıl pırıl, mutlu, neşeyle çınlayan bir akşam. Sağımda, solumda, karşımda oturanların da gözleri parladı. Onlar da bütün nezaketi, asaleti unutup seslerini yükselterek hararetle gelişigüzel konuşmaya başladılar diye mi kendimi bu derece gevşemiş, rahat, serbest hissediyorum bilmem. Ne olursa olsun her zamanki sıkılganlığım geçmişti. En ufak bir çekingenlik duymadan sohbet ediyor, iki yanımda oturan hanımlara iltifatlar yağdırıyor, içiyor, gülüyor, kendimden emin, rahatlamış etrafıma bakıyorum. Hep tesadüf olmasa bile arada sırada elimi Ilona'nın, o çıtı pıtı yeğenin güzel çıplak koluna dokundurunca da genç kız bu hafif dokunuşlara kızmış görünmüyor. Anlaşılan o da bizim gibi bu zengin, bol ziyafette iyice gevşemiş, rahatlamış, başı hafif dumanlanmış. Ayrım sonu, sayfa 24.